Ayrım 14, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 168. Isaac Bell bu saldırının amacının Clyde Lynch'i yaralamak değil, onu kaçırmak olduğuna emindi. Saldırı az kalsın başarılı olacaktı ve Clyde fena halde korkmuştu. Artık her zamanki kendinden emin, çok bilmiş tavırları kalmamıştı. Ürkek gözlerle devamlı etrafını kolluyordu. Bell'in Creek soruşturmasını yarıda bırakmaya hiç niyeti yoktu. Fakat Clyde'a emniyetli yolu seçerek icadını Thomas Edison'a satıp peşindeki Almanlardan kurtulmayı yeğler mi diye sormak zorundaydı. Bütün bu sorunlardan bir çırpıda kurtulursun. Clyde ona beni terk etmek mi istiyorsun diye sordu. Kesinlikle hayır. Ama bu saldırıdan kıl payı kurtuldun. Van Dorn şirketi ve özellikle ben seni korumak için hayatımızı ortaya koymamıza rağmen bir dahaki sefere başarılı olabilirler. Neden? Neden bu kadar umursuyorsunuz? Van Dorn'un konuşan filmlerden gelecek parayı görmesi yıllar sürebilir. Isaac Bell'e göre masum insanlar korkarlardı ve korunmaları gerekirdi. Ama Clyde'a cevap olarak gülmekle yetindi. Sana söylemiştim. Marion senin icadınla daha iyi filmler yapabileceğini düşünüyor. Bu da bana yeter. Madem öyle söylüyorsun dedi Clyde gözleri hala fıldır fıldır etraftarken. Sanırım bana da yeter. Emin misin Clyde? Senin güvenliğini garanti edemem. Garantisini verebileceğim tek şey seni hayatta tutmak için ne gerekiyorsa yapacağımdır. Ama başaracağımı garanti edemem. Akrobat çok tehlikeli bir adam. Clyde kendini zorlayarak tebessüm etti. Van Dorn sloganına ne oldu? Asla pes etmeyiz, asla. Ha, önünde sonunda onu yakalayacağız dedi Bell de gülerek. Önce beni ele geçirirse pek işime yaramaz. Bu yüzden sana emin misin diye soruyorum. Clyde derin bir nefes aldı. Eminim. Buna sevindim. Berlin'de Arthur Curtis Tiergarten Parkı'nda dolanıp duruyor. Devasa mısır kapılarından 20 dakika içinde ikinci kez geçiyordu. Kaypak Hans Reuter randevusuna gelmemişti. Curtis onun açgözlülüğü ve işverenine duyduğu nefretle tekrar cesaretini kazanacağını umuyordu. Şık giyimli, koca göbekli Van Dorn dedektifi parka üçüncü kez girmek üzereyken bir sivil polisin ona baktığını fark etti ve fikrini değiştirdi. Arthur'un gamsız bir ifadeyle yürüyüşünü gören onun aniden son kerte temkinli hale geçtiğini ve ofisine dönmeden önce takip edilmediğini anlamak için bildiği bütün numaraları yaptığını asla düşünemezdi. Muhbiri ona ihanet etmiş olabilirdi. İşverenine Creek şirketinin sırlarını sattığını itiraf etmesi uzak bir ihtimaldi ama mümkündü. Polise bile gitmiş olabilirdi. Suçlu insanlar kolayca paniğe kapılırlardı. Panik de insanı aptallaştırırdı. Curtis pür dikkat parkın bitişiğindeki diplomatik semte girdi. Büyükelçi ikametgahlarının bulunduğu güzel caddede acele etmeden yürüdü. Bu semtte bir hayli Alman subayı vardı. Neredeyse gördüğü her iki Almandan biri üniformalıydı. Yolda Britanya Büyükelçiliği'nde tanıdığı alt düzeydeki bir memurla karşılaştı. Fransız konyağına bayılan bu adam bugün çok süslüsün Arthur dedi. Ne o piyango falan mı vurdu? Curtis göz kırptı. Bir arkadaşımı ziyaret ediyordu. Adam beklendiği gibi hınzırca sırıtıp kız kardeşi var mıdır diye sordu. Bir dahaki sefere ona sorarım dedi Arthur bir kahkaha atıp oradan ayrılarak. Şehrin ticaret merkezine gelince dükkanların vitrinlerindeki yansımaları izledi. Her şey yolunda gibiyken Curtis ilerideki kaldırımda şık bir gabardin ceket giymiş olan adamı fark etti. Adam bir dedektif veya gizli polis olamayacak kadar şık giyimliydi. Ama Krieg ve Alman ordusu en iyi kıyafetlere para harcayacak kadar zengindiler değil mi? Atlı bir polisin birine başıyla işaret verdiğini görünce hemen bir tramvaya bindi. Niyeti hem biraz düşünmek hem de kendisinden sonra kimin bineceğini görmekti. Bir sonraki durakta tramvaya pahalı bir fötür şapkası olan ve koştuğu için ter içinde kalmış şişman bir adam bindi. Curtis ya paranoyak olduğunu ya da başının dertli olduğunu düşündü. İkinci ihtimal doğruymuş gibi davranacaktı. Diğer taraftan diye düşündü, yüzünde masum bir gülücükle bu özel hafiyelik oyununu 15 yıldan beri oynamaktaydı. Denver'da geçirdiği şıraklık dönemini de sayarsa 20 yıl oluyordu. Almanya'ya geldiği günden beri de her boş anını Berlin semtlerini avucunun içi gibi tanımak için geçirmişti. Birden tramvaydan indi ve bir sonrakine atladı. Caddede artık otomobilden çok bisikletler ve faytonlar görülüyordu. Bir işçi mahallesinde indi. Burada 5 katlı apartmanlar ve kömür depoları vardı. Ve şık gabardin ceketli, fötr şapkalı birisi hemen göze çarpardı. Evine giden ya da üstündeki şık kıyafet nedeniyle kira toplamaya gelmiş gibi kararlı adımlarla yürüdü. Birkaç sokak geçtikten sonra bisikletli bir genç gördü. Değerinin 2 katını ödeyip bisikleti ondan satın aldı. Sonra da herhangi bir takipçinin koşamayacağı kadar hızla pedal çevirmeye başladı. Temiz bir kaçış yapmış gibi görünüyordu. Ne var ki kaçması görevi yerine getirdiği anlamına gelmezdi. Isaac Bell bastırıyor, Arthur Curtis de kendisinden istenen şeyi vermek istiyordu. Ama Krieg içindeki muhbirinden yararlanamazsa, şirket içinde eski bir Alman subayının üst düzey bir mevkide çalışıp çalışmadığını nasıl öğrenecekti? 25. Kısım. Los Angeles'ta Limited'den inen ilk yolcu Isaac Bell oldu. Tren La Grande istasyonuna girdiği anda daha tekerlekleri dönerken platforma atlayıp Clyde Lindsay dirseğinden tutarak yürüdü. Hamal kılığına girmiş bir Van Dorn dedektifine çaktırmadan baş selamı verdikten sonra istasyondan dışarıya güneşin etrafı kavurduğu açık havaya çıktı. Hollywood tabelası olan bir Santa Monica trolleybüsü bulunca hemen bindiler ve 30 dakika sonra Çiftlik köyüne ait bir depoda indiler. Bell onlarla birlikte inen turist grubunu inceledi. Kartpostal satın alan bir Van Dorn dedektifinden güvenli sinyalini aldı. Deponun etrafında kümelenmiş oteller ve pansiyonlardan en yakın olanına girip resepsiyondaki adama ''Bay D.W. Griffith nerede film çekiyor?'' diye sordu. ''Hemen şu köşeyi dönünce 2 makaralık bir film, adı da Eski Kaliforniya'da. Ama iş arıyorsanız bulamazsınız. Sizden önce sıraya girmiş olan 14 oyuncu var.'' ''Uyarı için teşekkür ederim. Haydi gel.'' dedi Bell Clyde'a. Clyde'ın trendeki korkusu geçmişti. Eski Kaliforniya kimin umurundaki? Griffith daha çarpıcı bir film adı bulabilirdi. Örneğin Eski Kaliforniya'nın Kızları. ''Yanımdan ayrılma.'' dedi Bell. Dinamoların uğultusu doğrultusunda giderek Griffith'in çekim yaptığı yere vardılar. Arkada muhteşem bir dağ manzarasının olduğu büyük bir açık hava çalışmasıydı. Bell aralarında at terbiyecileri, teknik ekip, aktörler, dekor değiştiricileri ve bir kamera operatörünün bulunduğu 50'den fazla görevli olduğunu görüyordu. Bitzer adındaki kamera operatörünü tanırdı. Bu adam daha önce Marion'la da çalışmıştı ve alanında en iyisi olarak bilinirdi. 35 yaşında sırım gibi bir adam olan Griffith filmi oturduğu koltuktan yönetiyordu. Yüzü başındaki geniş hasır şapkının gölgesi altında kalmıştı. ''Bak şimdi genç hanım'' dedi eski moda bir İspanyol senyoritası kılığındaki genç aktrisi. ''Şu anda bulunduğun yerden o ağaca doğru bir kez daha yürüyeceksin.''
''Peki Bay Griffith.''
Griffith yarım metrelik megafonu dudaklarına götürdü. ''Işıklar.'' Cooper Hewitt lambalar yanarak zaten parlak olan güneşin etkisini 2'ye katladı. ''Kamera.'' Bitzer odaklanıp krankı çevirdi. ''Hızlan.'' Bitzer krankı hızlandırdı. Böylece film kamera merceğinden 12,5 dakikada 330 metre hızla geçiyordu. ''Motor.'' Senyorita eliyle ağacı işaret etti. ''Kes.'' Kamera krankı durdu. Griffith kibarca fakat kararlı bir şekilde uyarılara başladı. ''Bill'in kamerası seni yakın çekimle gösterecek. Rica etsem bu şerefe layık olmak için yüzünde biraz ifade olabilir mi?''
''Nereye gideceğimi seyircilere işaret etmem gerekiyor.''
''Seyirciler arasındaki en sabırsız olanı bile senin nereye gideceğini az sonra görecek. İşaret etme ve kameraya bakmayı da bırak artık.''
''Peki Bay Griffith.''
''Motor.'' Senyorita nihayet o ağaca ulaştıktan ve yemek molası verildiği ilan edildikten sonra Griffith bir şemsiyenin gölgesine çekildi ve hasır şapkasını çıkardı. Simsiyah saçları, heybetli bir gaga burnu ve mahzun bakan gözleri vardı. Bell kendini tanıttığı zaman yüzü sıcak bir gülümsemeyle aydınlandı.
''Mükemmel bir hanım ve yönetmenle evlendiğiniz için sizi tebrik etmek isterim efendim.''
''Teşekkür ederim Bay Griffith. Moretanya'daki düğün ziyafetimizde Humanova grubu tarafından gösterilen Bu Koltuk Boş mu filmini seyredip çok beğendik.'' Griffith gözlerini yuvarladı.
''Yönetmen replikleri aktörlerin ağzına sokarken mi?''
''Korkarım öyleydi. Size gelme nedenimiz de bu zaten. Sizi Bay Clyde Lanes'le tanıştırayım. Konuşan filmler yapıp gösterecek harika bir makine icat etti.''
''Bana daha önce de denemişlerdi.''
''Ama benimki çalışıyor.'' dedi Clyde.
''Bugüne kadar ses ve filmin 5 saniyeden uzun süre eş zamanlı olduğunu görmedim.''
''Benimkinin 5 makara boyunca eş zamanlı olduğunu göreceksiniz.''
Griffith önce bu iddialı genç bilim insanına, sonra da uzun boylu dedektife baktı.
''Temsil ettiğim şirket Daggett, Staples ve Hitchcock makinenin çalışacağına güveniyor.'' dedi Bell. ''Clyde, Viyana'daki Kraliyet Politeknik Enstitüsü'nde elektroakustik uzmanı olan Profesör Franz Bayder Beke ile birlikte yeni bir işlem geliştirdi.''
''Konuşan filmler yapmayı çok isterim.'' dedi Griffith. ''Duygulu anlarda insan sesi çok önemli bir faktördür. Ama herhangi bir yatırım yapabilecek durumda değilim.''
''Paranıza ihtiyacım yok.'' diye parladı Clyde. ''Bana gereken tek şey o kulübede kurduğunuz gibi bir laboratuvar ve kameralar için ayırdığınız bir makine atölyesi ve...''
''Her şeyden önemlisi.'' diye araya girdi Bell. ''Clyde'a makinesiyle film yapacak önemli bir yönetmen gerekiyor.''
''Bu da ben oluyorum herhalde.'' dedi Griffith. ''Ne var ki ben sadece eski Kaliforniya'da filmini bitirene kadar buradayım. Sonra tekrar New York'a gideceğim.'' ''Biyograf şirketinin Bay Edison'la rekabete girecek bir makineyle ilgileneceğini pek sanmıyorum. Ama...''
Griffith burada sustu ve parmağını bir şeyi vurgulamak ister gibi kaldırdı.
''Tesadüf bu ya. Daha dün Imperial Film Şirketi beni biyograftan transfer etmek için gelmişlerdi.''
Bell tesadüflerden hoşlanmazdı.
''Imperial kim oluyor?''
''Bana sinematograf stüdyolarını gösterdiler. Batı'nın en güzel sinema tesisleriydi. 400 kişilik bir ekip, set yönetmenleri, muhteşem setleri, eksiksiz laboratuvarları, karanlık odaları ve makine atölyeleri var. Sanatçılar sendikasının mali desteğiyle muazzam bir yatırım yapıldığı belli.''
''Sanatçılar sendikası nedir?'' diye sordu Bell.
''Edison tröstünü hiç takmayan bir Wall Street bankerler grubu. Imperial'ı bir göreceksiniz. Çok sayıda film çıkarabilecek en yeni donanımları ve sözleşmeli yıldızları var. Uzun metrajlı filmler yapabilecek durumdalar.''
Clyde Bell'e döndü.
''Imperial çok uygun galiba.
Bize onlarla bir randevu ayarlayabilir misiniz Bay Griffith?'' ''Randevudan daha iyisini yaparım. Onlara makinenizi bitirdikten sonra ilk sesli filmi yapacağımı söylerim. Bu onların ilgisini çekecektir.''
''Biyografla sözleşmeniz yok mu?''
Griffith sağ elini kalbinin üstüne götürdü.
''İnsan sesini çıkaracak bir film yönetme fırsatının ucu bile görünse, onlarla olan sözleşmemi o anda bozacağıma söz veriyorum. Ama o makineyi onlara satmak size kalıyor Bay Bell ve makineyi kusursuz hale getirmek de sizin işiniz Bay Lins. Imperial'a hemen telefon açacağım.''
''Telefon etmeden önce size karşılık olarak bir iyilik yapmak isterim.'' dedi Bell.
''Aklınızdan ne geçiyor?''
''Belinizde bir 6 patlar tabanca taşıdığınızı fark ettim.''
''Biyograf şirketi tröste dahil olmadan önceki günlerden kalma bir alışkanlık.'' dedi Griffith gülerek. ''Yıllardan beri hiçbir Edison fedaisini vurmuş değilim.''
''Görebilir miyim?''
''Elbette.''
Griffith revolveri kemerinden çıkarıp ona uzattı. Bell silindiri açtı ve içinde 6 tane mermi olduğunu gördü. Birini çıkardı. ''Bellerinde 6 patlar taşıyanlar genellikle horozu şarjörün boş kısmında tutarlar. Hiç değilse çocuklarını babasız bırakmak istemeyenler.'' Isaac Bell, Clyde Lintz'i Van Dorn'un Los Angeles ofisine emanet edip Imperial Films'le olan randevuya tek başına gitti. Niyeti kucaklarına düşen bu fırsatı kendi gözleriyle görmekte. Karşısında 10 katlı camdan bir çekme katı olan yepyeni bir bina buldu. Bu çevre şehrin gelecekteki halinin nasıl olacağını gösterir gibiydi. Modern yapılar, bağımsız sinema fabrikasının Wall Street'ten yeterince destek alarak Edison'ın patent tröstüne meydan okuyuşunun kanıtıydı. Sepetli motosikletlerin üstündeki ulaklar Imperial'ın birinci katındaki film merkezinden makaraları götürüp getiriyorlardı. Merkezin duvarları sigara içmek yasaktır tabelalarıyla doluydu. Ama kolayca alev alabilen film makaralarını taşıyan ulakların bu uyarıya kulak astıkları yoktu. Binanın üst katlarında ofisler, laboratuvarlar, makine ve onarım atölyeleri, kostüm gardıropları vardı. Camlı çekme kat set 1 ve set 2 stüdyolarıydı. Bütün ikinci kat fabrikanın kendi sinema salonu olan Imperial'a tahsis edilmişti. Lobide teşhir edilen gazete eleştirilerinde burası sinema sarayı olarak nitelendiriliyordu. Bell binanın ayrıntılarını ve içeriye girip çıkan insanları incelerken gözüne yaldızlı harflerle yazılmış bir duyuru çarptı. Zevkli eller tarafından donatılmış olan bu salon, paçavra filmler dışında kimsenin hor görmeyeceği filmleri seyretmeye gelen varsıl sınıfları sinemaya çekecektir. Lobide devriye gezen kapı görevlileri Bell'in beklediğinden daha sağlam yapılı adamlardı. New Jersey'den 5000 kilometre uzakta olmasına rağmen kapıda çam yarması gibi korumaların oluşu Edison tröstünün gücü hakkında iyi bir fikir veriyordu. Kapı görevlilerinden biri eleştirileri okumakta olan Bell'in yanına geldi. Burada yazdığına göre dedi ben, şehir merkezine alışveriş etmeye gelen kadınlar Imperial'da bir saat vakit geçiriyorlarmış.
Ve bir dahaki sefere arkadaşlarını da getirirler. Size nasıl yardımcı olabilirim bayım?
Genel müdürünüzle bir randevum var.
7. kat efendim.
Asansör görevlileri alışılmışın dışında çok genç ve atletik yapılıydılar. 7. katta yakışıklı bir resepsiyon memuru onu kilitli bir kapıdan içeriye soktu. Buradaki sekreter Bell'e yakıcı güneşe karşı kalın perdelerle çevrili büyük bir ofise kadar eşlik etti. Bell genel müdürün gülümseyerek ayağa kalkan Mario'nun Rus arkadaşı güzel kara gözlü Irina Viorets olduğunu görünce şaşırdı. Kadın uzun bir etek ve vücudunu saran bir ceketten oluşan son moda bir döpiyes giymişti. Kameranın objektifine kolayca bakabilmek için bütün kadın yönetmenlerin yaptığı gibi güzel saçlarını başının üstünde toplamıştı.
''Çok şaşırmış gibisin Isaac'' diye karşıladı onu Irina gülerek. ''İnan bana kimse benden daha çok şaşırmış olamaz.''
Bell ona uzatılan eli sıktı. ''Amerika'daki bir göçmen olarak bu kadar çabuk başarı kazandığın için seni tebrik ederim. Bu iş 4 ayak üstüne düşmenin de ötesinde.''
''Şanslıydım. Rusya'daki çalışmalarımı bilen eski bir dostuma rastladım. Beni bir bankerle tanıştırdı. O da bir Wall Street grubuna tanıttı. Bu grup daha önce akıma uyup sinema işine bulaşmış ve ellerinde yönetecek kimsenin olmadığı bu fabrika varmış. Balıklama atladım tabii. Bütün sinema filmleri Kaliforniya'da çekilecek. Burası her gün güneşli.''
''Büyük sıçrama.'' dedi Bell hayranlıkla. ''Film çekme işinden bütün fabrikayı yönetmeye.''
''Eh'' dedi Irina alçak gönüllülükle gözlerini devirerek, ''Petersburg'da kazandığım bir iş tecrübem vardı ama buradaki konumumu gözümde büyütmüyorum. Kontrol New York'taki Wall Street bankerlerinde. Ben sadece onların talimatlarına uyup işleri düzene sokuyorum. Kıtanın öbür ucundan gece gündüz telgrafla taleplerini iletiyorlar. Güzel gelin nerede? Jersey manzaralarının filmini mi çekiyor?''
''San Francisco'da babasını ziyaret ediyor.''
''Daha sonra ne yapacak?''
''Bir karar vermiş değil, bir sonraki hamlesinin ne olacağını düşünüyor.''
''Harika, Mario'nun bize katılması için ikna etmeliyiz. Burada Jersey manzaralarından daha ilginç filmler yapabilir.''
''Sanırım bundan çok hoşlanır. Ben hoşlanırdım doğrusu.''
''Bu arada benimle yemeğe gel de şu konuşan filmler hakkında her şeyi anlat.''
Asansörde personel yemekhanesine indiler. Burada polis, çamaşırcı kadın, kontes, kovboy ve kızılderili kılığındaki aktörler yemek yiyorlardı. Çoğunun yüzü ve saçı Cooper Hewitt lambalarında daha canlı görünsün diye boyalıydı.
Irina gülücükler dağıtıp onların arasından geçerek Belle'i özel yemek salonuna götürdü. Burası bir Londra kulübünün bütün ahşap aksamı tek tek sökülüp tekrar birleştirilmiş gibi görünüyordu. Gemideyken Clyde konuşan filmlerinden hiç söz etmiş miydi diye sordu Belle. Bay Griffith telefon ettiğinde bu tam sanatçılar sendikasındaki yatırımcılarımın aradığı şey diye düşünmemi sağlayacak kadar.
14. ayrımın sonu. Sayfa 179.